Yüzyılların gerçeği ve mirası insanlık tarihine giriş. Server Tanilli. 5. kaset 2. yüz. Düşün ve sanat yaşamı yönünden dünya uygarlık hazinesine de çok büyük katkıları olmuştur. Hint matematikçileri insanlığa genel olarak bugün de kabul edilen rakamın değerinin sayıda yer aldığı yere göre değiştiği rakam sistemini vermişlerdir. Bazı rakamlar, özellikle de sıfır, onların buluşudur. Bütün bunları Orta Doğu halkları onlardan aldı ve Avrupa'ya da çok az değişerek ve Arap rakamları adıyla geçti. İlk çağın Hintlileri karekökü ve küpkökünü almayı biliyorlardı. Trigonometrinin temel kavramlarından haberdardılar. Orta çağın Avrupa halkları cebirin ilkelerini Araplardan aldılar. Araplar da Hintlilerden. Eski Hintliler bugünkü Hintlilerin çoğunun da kullandıkları yazının temellerini attılar. İsa'dan önce 5 ve 4. yüzyıldan başlayarak gramerci Panini, lingüistiğin temellerini attı ve onu izleyerek büyük sonuçlara vardılar Hintliler bu alanda. Eski Hintlilerin görsel sanatlarda heykel ve freskolardaki başarıları da büyüleyicidir. İsa'dan önceki 2. yüzyıldan İsa'dan sonraki 7. yüzyıla kadar olan resmin en güzel örneklerini Ajanta'daki kayalara oyulmuş tapınakta korunmuş bir halde buluyoruz. Müzikte Hint notalaması bilinen en eski notalamalardandır. Veda şarkılarının sayılı simgeler ve akortlarla notalanması ilk çağa değin uzanır. Notaların okunabilmek için hecelerle temsil edilmesi usulü Hindistan'da bulunmuş ve Avrupa'ya Arapların aracılığıyla girmiştir. Eski Hint edebiyatı pek çeşitli ve pek zengindir. İsa'dan önce 1. yüzyılda çok uluslu olan Hind'in edebi dili olan Sanskritçe'de Mahabharata ve Ramayana yazıldı. Bunlar kahramanların yaptıklarını anlatan ve pek eski efsaneleri içeren epik şiirler. Daha sonraki şair ve sanatçılara esin kaynağı oldu her ikisi de. O yıllar belki de daha önceki yıllarda yasalar yapma düşüncesi doğdu ve gerçekleşti ilk kez. Manu kanunlar bunların içinde en ünlü olanı. Bilimin çeşitli alanlarında eserler de yazıldı. Bu da ile ilgili edebiyatta temel eserlerin yazılmasında Pali dili rol oynadı. Sanskrit edebiyatı İsa'dan sonra 4 ve 5. yüzyıllarda açılıp serpildi. Çok ünlü yazarlar topluluğunun ortaya çıktığı bir dönemdir bu. İçlerinde en büyüğü de şair ve oyun yazarı Kalidasa'dır. Hint'te pek erken büyük bir olasılıkla İsa'dan önce 1. binin ortalarından başlayarak ilahiyat ve düşünceci felsefe ile mücadele eden materyalist felsefe doğdu. Bu felsefenin yandaşları var olan dünyanın gerçekliğini belirtiyor ve bilginin tek kaynağını duyguların idrakinde görüyorlardı. Ruhun ölümsüzlüğünü, metampsikozu ve öteki dünyayı reddediyor, ayinler ve kurbanlarla alay ediyorlardı. Asya'nın güneydoğusunda, Seylan'da, Çin Hindi'nde ve Endonezya'da yerleşmiş yığınla göçmen, Hint uygarlığının fetihlerini oraya yerlilerine götürdüler. Orta Asya'nın ve Orta Doğu'nun halkları da Hint'te ilk çağın bu eski, derin ve parlak kültür dünyasında olan bitenden paylarını aldılar. Bölüm 8. Çin. Batı ile ilişkileri olan Hind'in aksine Çin uygarlığı sırtını Akdeniz dünyasına çevirerek gelişti. Henri Maspero. Batı ile ancak İskit-Sibirya halklarının aracılığıyla böylece dolaylı olarak bağlantısını kurabilen Çin, yüzünü Büyük Okyanus'a, batıdaki kültür gelişmesini belirleyen dünyadan bütünüyle farklı bir dünyaya çevirdi. Öyle de olsa ortaya koyduğu birleşim özgün ve görkemlidir. 1. Doğa ve insan. Eski Çin uygarlığı Huangpu Irmağı'nın suladığı vadide doğdu. İsa'dan 4000 yıl önce güneyde dağların ve kuzeybatıda Ordos yaylasının çevrelediği tek düze bir ovaydı bu. Alüvyonlu toprakları pek bereketliydi. Yığınla bataklığın yer aldığı ova içine girilmez ormanlarla kaplıydı. Kuzeyde ve kuzeybatıda Mongolistan'ın kurak ve çorak stepleri uzanıyordu. Güneyde Yangtze Kiang Vadisi'nin ötesinde Güney Çin'in dağlık ve ormanlık bölgesi başlıyordu. Böylece eski Çinliler binlerce yıl ilk çağ uygarlığının öteki merkezlerinden soyutlanmış olarak kaldılar. Yeraltı kaynaklarının bolluğu suları hale yola koymayı, su basmalarına karşı mücadeleyi gerektiriyordu. O yüzdendir ki Çinliler mitolojilerindeki kahramanlara ırmakları dizginletir, setler yaptırır ve kanallar açtırırlar. Çin'de yaşam çok eski zamanlara gidiyor. Pekin yakınlarında Şuku Tian mağarasında bedensel görünüşü bakımından Pithecanthropa benzeyen Sinantrop'un kalıntıları bulundu. Sinantrop, daha o zamandan ateşi kullanmasını biliyor, taştan kaba aletler yapabiliyor ve büyük hayvanları avlıyordu. Aynı mağaranın üst tabakalarında bugünkü insan tipine benzeyen ve İsa'dan önce 25 ile 50 bin yılları arasında yaşayan insanların kalıntıları bulundu ayrıca. Son olarak Yang Shao'da yeni taş kültürünün kurucuları Çinlilerin ataları olmuşlardır kuşkusuz. Şuku Tian mağarasının üst tabakalarında kalıntıları bulunan insanlar eski taş çağının son devrine ait. Kuvars ve yassı çakıldan, boynuz ve kemikten aletler karada ve suda avlanma olanağı sağlıyordu onlara. Şuku Tian'deki kabuklar ilkel bir değiş tokuşun varlığını gösteriyor bize. Kabukların böyle bir rol oynamış olduklarını şuradan çıkarıyoruz. Hiyerogliflerde kabuk terimi para, ticaret ve zenginlik gibi anlamlara da geliyor. Yeni taş çağını ve onunla eneolitik arasındaki devri Çin'de İsa'dan önce 4 ve 2. bin yılları arasındaki yer alan Yangshuo uygarlığı temsil ediyor. Yangshuo'daki buluntuları niteleyen çıkrıkta biçim verilmiş çok renkli seramikler. Yangshuo'nun insanları aile toplulukları halinde toprak kulübelerde yaşıyor ve kazma ile toprağı kazıp ekiyorlardı. Balık avlıyor, köpek, domuz, at yetiştiriyor ve vahşi hayvanları vuruyorlardı. Yangshuo'nun İsa'dan önce 2. bin yıllarına rastlayan buluntuları arasında tunçtan aletler, kılıç ve hançerler görülüyor. Köyler tepelerin üzerine kurulmuş ve düşman saldırılarından korunmak için de topraktan surlarla çevrilmişti. Hiyerogliflerde eski kentlerin adlarını belirtmek üzere sık sık tepe kelimesinin kullanılmış olması pek ilginç. 2. Eski Çin tarihinin aşamaları. Bakırdan ve tunçtan aletlerin giderek yaygın kullanılışı, pirinç ekiminin, ipek böcekçiliğinin başlaması, klanlar rejiminin dağılışına, sosyal sınıfların giderek devletin doğuşuna götürdü. Nedir Çin tarihinin tablosu o noktadan sonra? Shang İmparatorluğundan Zhou İmparatorluğuna. Çin'de ilk köleci devleti Shang Yin Hanedanı yönetiminde görüyoruz. Bu devlet, Huangkou'nun suladığı vadide onun bir dirsek yapıp doğuya yöneldiği yerde kuruldu. Shang devleti zamanında ilkel bir tarıma ve hayvan yetiştiriciliğine dayanıyordu devlet. Başlıca üreticiler köylülerdi. Bunlar klan rejiminin kalıntılarını sürdüren, birbirine komşu, ortakçı topluluklar halinde yaşıyorlardı. Ve daha o zamandan çeşitli köle toplulukları görüyoruz. Üretici güçlerin gelişmesi, servetlerin birikimi, köleliğin doğuşuyla klanın içinde ayrıcalıklı ailelerden bir azınlık, ortakçı topluluğun üyeleri üstünde yönetici bir sınıfı oluşturdu. Kabile şefi Ouang, imparator, devletin babadan oğula başı oldu. Aynı zamanda büyük rahip olan bu imparator, bir doğu despotunun niteliklerine büründü yavaş yavaş. Mutlak hükümdar, bütün toprakların sahibi, insanlar üstünde göğün temsilcisi olup çıktı. Tarım çalışmaları için gerekli ilk astronomik gözlemler bu devirdedir. İlk hiyeroglif Çin yazısı da bu devirde ortaya çıktı. Bugünkü Çin yazısının temeli budur. Efsanevi imparator Fu He'nin bulduğu söylenir bu yazıyı. Shang devletinin batısında Huangkou'nun bir kolu olan Wei Irmağı'nın suladığı vadide Shou kabileleri yaşıyorlardı. Shanglarla etnik yönden ve dil bakımından hayli benzerlikler var aralarında. Shou ekonomisinde tarım gene başta gelen bir rol oynuyor. Avcılık ve hayvan yetiştiriciliği ise ikinci planda geliyor. Shanglar kuzeybatıdaki göçebe kabilelere karşı Shoulardan askeri yardım isterlerdi sık sık. İsa'dan önce 12. yüzyılın ikinci yarısında Shang devleti zayıf düştü. Hükümdarların ve saray çevresinin giderleri yüzünden korkunç vergiler altında eziliyordu halk ve baskı altındaydı. 1122 yılında Şeular, Mu Ovası'ndaki savaşta Shang devletine son verdiler ve halkı da köle haline getirdiler. Böylece İsa'dan önce 12. yüzyılın sonlarında ve 11. yüzyılın başlarında Uzak Doğu'da aşağı yukarı bütün Huangkou Vadisi'ni içine alan geniş bir devlet kurulmuş bulunuyordu. Ne var ki uzun yaşamadı bu devlet. İmparatorluk, imparatoru kuramsal olarak bağlı, irili ufaklı 1500'den fazla devlete bölündü çok geçmeden. Bu devletler kendilerine köle ve toprak kazanmak ve hegemonya sağlamak için çırpınıp durmuşlardır uzun süre. Şeolar devri üretici güçlerde pek hızlı bir gelişme devridir. İsa'dan önce 12. yüzyılda Çinliler demiri buldular. Ancak demirin yaygın kullanımı daha sonraki yüzyıllarda 6 ile 4. yüzyıllar arasında gerçekleşti. Tarımda pirinç ekimi başta geliyordu. Sulu pirinç ekimine geçiş ise pek yetkin sulama araçlarını gerektiriyordu. Bu ekim aslında hayli karmaşık. Çok çalışma ve ustalık isteyen bir ekimdi. Tarım ağaçtan ilkel bir sabanla başlıyor, arkasından bahçeler ve bağlar geliyor, dut yetiştiriliyor, onunla beraber de ipek böcekçiliği. Tunç kullanımı yayılırken çeşitli mesleklerde ortaya çıktı ve gelişti. Şeolar devrinde zanaat kesinlikle tarımdan ayrıldı. Aynı devirde köleci toplumun sınıflarının oluşumu da gerçekleşti. Eyaletlerle savaşlar hayli bol köle sağlıyordu. Ticaretin ve para ekonomisinin gelişimiyle beraber ortaya çıkan tefecilik borç için köleliği de doğurdu. Kanunlara aykırı davranış da köle olmanın bir nedeniydi. Çin tarımı köylülerden büyük bir işbilirlik, deneyim istediğinden köle emeğinin kullanımı dar bir alanda oluyordu ancak. Köleler özellikle setlerin, kalelerin yapımında, hayvan yetiştirmede ve madenlerde kullanılıyordu. Zanaatçı olarak çalıştıkları da oluyordu. Şeolar devrinde ekonomi, devletin ve aristokrat aileleri sömürdükleri komşu ortakçılığına dayanıyordu. Bu usule göre toprak 9 eşit parçaya bölünüyordu. Hepsi bir arada kuyu anlamına gelen Tsing hiyeroglifine benziyordu. Bu yüzdendir ki Kissing Tien sistemi kuyulu tarla adını taşıyordu. 8 aile bölüşmede çeşitli parçaları kendileri alıyor, her biri kendi tarlasını kendisi işliyor. Ancak 9. parçayı Kung Tien'i ortak tarlayı beraberce ekip biçiyorlardı. Bu parçanın ekimi ötekilerden önce oluyordu. Ürünü de devletinde. Ne var ki yavaş yavaş terk edildi bu sistem ve 6. yüzyıldan 4. yüzyıla kadar olan dönemde ortak tarlalar hemen tüm eyaletlerde ortadan kalktılar ve yerlerine hasatın üçte biri hatta dörtte biri tutarında bir malla ödenen bir vergi geçti. Bu önlem sömürünün boyunduruğunu da daha da ağırlaştırdığı için ortakçı üyelerin muhalefetiyle karşılaştı. Xi Qing'in bir türküsünde ürünlere fareler gibi saldıran sömürücüler ve devlet memurlarına karşı köylülerin kini ne kadar da güzel dile getirilir. Fareler, fareler, kemirmeyin has buğdayımızı. 3 yıldır yaşarız hükmünüz altında. Bir tek iyiliğinizi görmedik. Uzaklara gideceğiz, terk edeceğiz sizleri. Mutlu bir diyara gideceğiz. Mutlu bir diyara gideceğiz, mutlu bir diyara. Adalet bulacağımız bir diyara. Kölecilerin zulmü sık sık başkaldırılara yol açıyordu doğallıkla. Şeolar, Çin'in yönetici sınıfı, imparatorun doğrudan çevresinden, yani ailesinden, irili ufaklı zorbalardan ve doğuştan soylulardan geliyordu. Soyluluk derecesinin belirlenmesinde hısımlık bağları önemli rol oynuyordu. İktidardaki sınıfın temsilcileri tantanalı giysiler içinde kalabalık bir mahiyetle dolaşırlardı. Özel koruyucuları vardı. İmparatordan ya da onların yerel şeflerinden bir bölgenin yönetimini alıyorlardı. O bölgede halktan kendi hesaplarına mal olarak vergi topluyorlardı. Yavaş yavaş yeni bir zümre çıktı ortaya. Tacirler ve tefeciler zümresi. Hukuksal yönden köylülerden daha fazla hakları yoktu onların. Ancak iktisadi bakımdan daha çok etkiliydiler. Onlarla egemen sınıfın bir başka kanadı olan soylular arasındaki mücadele, eski Çin'in tüm tarihine damgasını vurmuştur. Şeolar Devleti'nin siyasal rejimi ilki olarak toprak da devlet mülkiyetini ve toplulukların sömürülmesini alan bir doğu despotluğuydu. İsa'dan önce 1. bin yılın başlarında Çin'in parçalanışından sonra ortaya çıkan devletler birer despotun yönetimindeydiler. Bu despotlar orduları ve kalabalık bir idare örgütü aracılığıyla egemen sınıfın iktidarını topluluklar ve köleler üzerine yürütmüş durmuşlardır. Hegemonya mücadeleleri ve Tisin İmparatorluğu. Sayısız savaşların sonunda küçük devletlerin sayısı giderek azaldı. ve İsa'dan önce 4. yüzyılın sonlarına değin bir düzine kadar devlet kalmıştı ve en güçlü 5 tanesi arasında hegemonya mücadelesi oluyordu. Bu mücadelede sonunda iki devletin en güçlüleri olduğu ortaya çıktı. Tisin ve Chu devletleri. Tisin krallığı aşağı yukarı bugünkü Shanxi eyaletinin bulunduğu yerdeydi. Köleci üretim biçimini sürdüren bu devlet, krallığın en büyük siyaset adamlarından biri olan Shang Yang'ın reformlarından sonra hayli güçlendi. İktisadi ve ticari gelişmeler de böyle bir reformu gerektiriyordu zaten. Aldığı en önemli önlemler arasında Tsingtian sisteminin kaldırılışı gelir. İsa'dan önce 350. Vergi malla ödenecekti. Toprak alım satımı da serbest oluyordu. Eski soylu sınıfın çöktüğü, tacirlerin ve tefecilerin giderek yeni soyluların yükseldiği yıllardır o yıllar. Köleci sömürünün temelinin genişlemesi, iktisadi atılım ve iktidardaki sınıfın güçlenişi, Tisin krallığını bir fetih siyasetine götürdü ve sonunda Çin'de ilk merkezi monarşi kuruldu. Başında da Shi Huangti vardı. İmparatorluk 36 eyalete, onlar da birçok illere bölündü. Çeşitli görev ve derecelerde birçok memurluklar kuruldu. Shang Yang'ın reformları bütün imparatorlukta uygulanmaya başlandı. Ağırlık ölçüleri ve para birleştirildi. Kiracı durumunda olan köylüleri belirli bir vergiye bağlayıp mal sahipleri haline getirerek ülkede istikrar sağlamaya çalıştı. Bütün ünvanlar kaldırıldı ve özgür insanlar iki kategoriye ayrıldılar. Soylular ve halk adamları. Çin'in ünlü büyük duvarı da o devirde örüldü. Bununla beraber Tisin İmparatorluğu geçici oldu. Shu Huangti'nin ölümünden sonra ülke köylü ve köle başkaldırılarıyla çalkalandı. Çin tarihinin en önemli halk hareketlerinden biri olan Cheng Sheng'in yönettiği ünlü köylü başkaldırısı bunlardan biridir. Hanlar İmparatorluğu. Başkaldırılar üzerine egemen sınıf harekete geçmişti. İki kişi iktidar mücadelesi içindeydi. Liu Pang ve Yang Yu. Bu mücadelede Yang Yu eski soyluların ve büyük köle sahiplerinin çıkarlarını savunuyorlardı. Liu Pang'ın politikası daha yumuşaktı. Mücadeleyi Liu Pang kazandı. İsa'dan önce 202. Kendini imparator ilan etti ve kurduğu hanedan da Han Hanedanı adını aldı. Hanlar İmparatorluğu Shi Huangti'nin eserini yani Çin'in birleştirilmesi işini tamamladı. Varlığını uzunca bir süre sürdüren bu hanedan zamanında ülkede çeşitli kökenlerden gelen etnik ögeler kaynaştı. Bu da tek bir dilin doğuşuna katkıda bulundu. Çin milliyetinin doğuşu Hanlarla başlar. İlk imparatorların politikası monarşik devlet örgütünü güçlendirmek, imparatorluğun alanını genişletmek ve ekonomiyi güçlendirmek oldu. İmparator Wu Ti'nin iktidarı özellikle iktisadi bakımdan Hanlar İmparatorluğu'nun doruk noktasıdır. Ayrıcalıklı toprak sahibi beylerin özelliklerine son vererek etkisiz hale getirdi onları. Her bölge beyinin yanına danışman adı altında hem denetleyici hem de casusluk yapacak bir imparatorluk elçisi atadı. Ünlü Mandarenler zümresi de onun zamanında doğdu. İsa'dan önce 2. yüzyıldaki iktisadi gelişme atılgan bir dış politikaya götürdü Çin'i. Vietnam'a boyun eğdirilirken Yunan bölgesi ve Mançurya'nın güneyi fethedildi. Hunlarla ilişkiler en önemli sorunlar arasında geliyordu. Kendilerine dışarıda bağlılıklar aramak amacıyla Çin batıdaki ülkelerle ilişki kurdu. Çin'in öteki uygarlık merkezleriyle bağlantısı böyle başladı. Ünlü İpek Yolu da böyle açıldı. Ne var ki toprakların serbestçe alınıp satılması, saray harcamaları ve dış politikadaki genişleme yüzünden vergilerin arttırılması, bütün bunlar köylülüğü çökertti sonunda. İmparatorluğun zayıflamasıyla da göçebeler İpek yolunu ele geçirip Çin'in dış politikasına bir darbe vurdular. Hanlar İmparatorluğunda bunalım başlamıştı. Kısmi reformlara girişildi. Yürümeyince imparatorluk ailesinin yakınlarından Wang Mang, imparatoru devirerek yeni bir hanedanının kurucusu olduğunu ilan etti. İlginç bir kişiliği vardır bu adamın. Köklü çözümlere gitmek istedi. Toprağın tek sahibi hukuk bakımından devlet oldu. Topraklar ailelere yeniden dağıtıldı. Özel kölelik sınırlandı. Tahıl için azami fiyatlar kondu. Buna karşılık devlet insafsız bir alacaklı durumuna geldi. Bunun sonucu olarak köylünün geçim düzeyi yeniden düştü. Bütün bu önlemler iktidardaki sınıfın da azgın direnişiyle karşılaşmıştı. Reformların başarısızlığı, kitle halinde köylü ve köle başkaldırılarına yol açtı. Kızıl Kaşlar Başkaldırısı diye adlandırılan bu başkaldırıyı Wang Mang silahla bastırmak istedi. Başkaldıranlar başkenti ele geçirip Wang Mang'ı da öldürdüler. Ne var ki Wang Mang'ın iktidardan uzaklaştırdığı imparator ailesinin üyeleri yararlandılar bundan. Onlardan biri imparator ilan edildi. O da kendi yandaşlarına dayanarak başkaldıranlara karşı döndü ve kana boğdu hareketi. Öyle de olsa egemen sınıflar ödün vermek zorunda kaldılar. Ancak durumlarını güçlendirdikçe bu ödünlerden vazgeçtiler. Topraklar yeniden ve işitilmemiş ölçülerde belli ellerde toplaşmaya başlandı. Sulama sistemleri çöküyor ve devlet zayıflıyordu. Köylülüğün çöküşü ve devlet örgütündeki çözülme büyük bir köylü hareketine yol açtı sonunda. İsa'dan önce 184. Sarı Beriller diye anılan başkaldırı Kızıl Kaşlar kadar büyük değildi gerçi. Gene de bütün imparatorluğa yayıldı. Bir çeyrek yüzyıl kadar sürdü ve çok büyük güçlüklerle bastırıldı. O zamana değin eskimiş bir üretim biçimini yani köleliği korumuş olan Hanlar İmparatorluğu bu savaşların ateşi içinde yerini feodal rejime bırakarak çöküp gitti. 3. Eski Çin Uygarlığı. Çin ilk çağın en büyük uygarlık merkezlerinden biri oldu. Yarattığı kültür değerleri yalnız ilk çağla sınırlı kalmadı. Ondan sonraki yüzyıllarda da aynı topraklar üzerinde varlıklarını sürdürdü ve çevresindeki Asya toplumlarını derinden etkiledi. Yazı. Pratik zorunluluklar yazının ortaya çıkışını hızlandırırken bilimlerin gelişmesini de desteklemiştir. Çin yazısı ilk çağda pek eski tarihlere çıkıyor. İsa'dan önce 2. bin yıllarında kemikler üzerine yazılmış metinlerde bilginler 2000 hiyeroglif saydılar. Yazının pek erken ortaya çıkışını gösterir bunlar. Çin hiyeroglif sisteminin gelişmesi Mısır'dakine benzetilebilir. İlkel resimli çizgiler sonradan kelimelerin karşılığı olarak saklandılar. Erkek, çocuk, kadın, ağaç, yüksek, alçak gibi hiyeroglifler böyledir. Bu yalın hiyerogliflerin bir araya getirilmesinden başka kavramlar oluştu. Örneğin ağaçla ilgili iki hiyeroglif ormanı anlatır oldu. Çinliler sonraki yüzyıllarda daha da geliştirdiler bu yazıyı. İlk merkezi imparatorluk olan Tisin devrinde yazı birleştirildi. Hanlar devrinde de aşağı yukarı bugünkü biçimini aldı yazı. Yeni maddelerin ipekle kağıdın sayesinde oldu bu. Eskiden tahta parçaları üzerinde yazılıyordu. Çinliler bugün bile yukarıdan aşağıya yazıyorlarsa eskiden daracık tahta parçalarına yazı yazmış olmalarından ileri geliyor bu. Teknik ve bilim. Tarımda takvimin saptanabilmesi astronomik gözlemleri gerektiriyordu. İlk çağın Çinlileri bu alanda pek ileri gittiler. Böylece Hiparkos'tan 200 yıl önce Çin bilginleri gündüz ve gecelere bakarak yer yuvarlağının güneş çevresinde bir elips çizdiği gerçeğini buldular. Tisin hanedanı zamanında dünyanın ilk güneş takvimleri yapıldı. Ancak uygulamada kullanılmadı. Çünkü Çinliler ay takvimine başvuruyorlardı. Eski Çin'de güneş tutulmalarının düzeni biliniyordu. Kompası bulma onuru da Çinlilerindir. Pek sağlam bir matematik kavramı vardı onlarda. Özellikle köklerle küp kökleri biliyorlardı. O devrin tarım tekniği hakkında pek ilginç bilgiler veren agronomi eserleri günümüze kadar ulaşabilmiş durumda. Toprağı ekme ve verimini artırmanın yanı sıra çeşitli bitkiler üstüne bilgiler ve çiftçilere öğütler veriyor bu kitaplar. Dokuma, tunç, demir, fil dişi ve ince taştan eşya, mürekkep yapımı konusunda Çin zanaatçılarının örneği pek azdır o çağda. Felsefe ve din. Sosyal rejimin eksiklikleri, savaşlar, Şiolar devrinin sonlarında sınıf mücadelelerinin keskinleşmesi, Çin'in ideolojisi üzerine damgasını basan felsefe ve din sistemleri ortaya çıkardı. Doğuştan soyluların çıkarlarını Konfüçyüs'ün öğretisini yansıttı. Eski Çin'in bu büyük düşünürü İsa'dan önce 550 yılına doğru doğdu ve 480 yılına doğru da öldü. Konfüçyüs, politika ile ahlakın iç içe girdiği, düşünceci dünya görüşüne dayanan bir öğreti kurdu. Bu öğretinin büyük bir bölümü onun çömezlerince tutulmuş felsefi konuşmalarında yer almaktadır. İnsanlıkçı bir ilkeden yola çıkan Konfüçyüs, en yaşlıya saygı ve hangi durumda olurlarsa olsunlar, insanların topluma karşı mutlaka görevlerini yerine getirmeleri gereği üzerine kurulu bir sistem geliştirdi. Baba baba olmalı, oğul oğul, hükümdar da hükümdar diyordu. Bir yönetici görevine layık olmayan bir davranışta bulunmuşsa onun devrilmesine müsaade ediyordu. Öyle de olsa yerleşik düzene ve yukarılarda olanlara yani egemen sınıflara boyun eğmeye götürüyordu bu öğreti. Konfüçyüsçü ahlakın atalar kültü ile sıkı sıkıya bağlanışı bu öğretiye dinsel bir nitelik vermekte de gecikmedi. İsa'dan önce 6. yüzyılda yaşayan Lao Tzu'nun Tao Te Ching adlı eseri ise ataerkil köylülüğün ve küçük mülk sahiplerinin özlemlerine yanıt veriyordu. Bu kitap Taoizm öğretisinin ilkelerini içine alıyor. Yaratıcı bir tanrıyı yansıtmak gibi materyalist bir dünya görüşünü ve kendiliğinden diyalektik bir anlayışı içerse de eskiye insanların mutlu bir yaşam sürdürdükleri bir altın çağa dönüşü öğütler. Yaşadığı zamandaki rejimi, rüşvet ve vergilerle halka açlık çektiren bir rejimi acı biçimde eleştiren bu eser, insanların para biriktirmek için azgınlaşmadığı düşsel devirlere dönüşün düşünü görür. Yeni soyluların ve tacirlerin çıkarlarını hukukçu danışmanlar okulu savundu. Bunların arasında Tisin devrinin birçok devlet adamı da bulunuyor. Bu okulun şefleri Shang Yang, Han Fe Chu ve ötekiler tam anlamıyla merkezileştirilmiş birleşik bir devletin yaratılmasını savunuyorlardı. Konfüçyüsçülerle bunlar arasındaki mücadele çok sert görünümler aldı bazı bazı. Konfüçyüsçüler, Xuanti'nin iktidarına karşı savaştılar ve İsa'dan önce 213 yılında çoğu zulüm, işkence gördü bu yüzden ve kitapları yakıldı. Shi Huangti'den zulüm gören ve Li Pang'ın hakaretine uğrayan Konfüçyüsçü bilginler İmparator Wu Ti'nin çevresinde toplandılar. Daha önce kaldırılmış bulunan danışmanlar kurulundaki görevlerini yeniden elde ettiler. Bundan böyle ise alınmaları sınavlı oldu. Büyük önem taşıyan mandarenler zümresi böyle doğdu. İsa'dan sonra 1. yüzyılda maddeci dünya görüşünü savunan ve ruhun ölümsüzlüğünü yaslayan bir büyük filozof yaşadı Çin'de. Wang Chong. Edebiyat ve sanat. Günümüze değin ulaşmış çoğu edebi eserler tazeliklerini hep korudular. İsa'dan önce 4. yüzyılın sonu ile 3. yüzyılın başları Çin'in aynı zamanda üstün bir devlet adamı olan en büyük şairinin yaşadığı devirdir. Qiu Yuan'dır bu şairin adı. Tisi'nin hegemonya için başvurduğu barbar ve zalim yöntemlerin amansız düşmanıydı. Ülkenin birliğini kendiliğinden kazanması görüşünü savunuyordu. İki kez sürgüne mal oldu bu ona. Sonunda umutsuzluğa kapılıp kendini bir ırmağa atarak canına kıydı. Kin ve adaletsizlikle dolu bir devirde insanların yazgılarına acıma, ülkesi içinde güzel düşüncelerle doludur şiirleri. Halk şiirinin gelenekleriyle kendi sanatı arasındaki derin ilişkiyi gören bu büyük senyör, bu soylu kişi halk güçlerine karşı büyük güven ve yakınlık duydu. Acı olaylar ve derin bir hüzün ile dolu genellemeleri yine de iyimser bir hava taşırlar. Çinliler en önemli bayramlarından birinde onu anarlar. Bunun gibi Seo Matisyan ile tarihçi Pan Kun'un nesri binlerce yıl vazgeçilmez örnekler oldular. Onların eserleri, milli efsaneleri, sayısız atasözlerini, özdeyişleri ve halk türkülerini içine almıştır. Çin'in büyük adamlarının resmi biyografileri anlattıkları olayların renkliliğinin yanı sıra belgesel bir nitelik de taşıyorlar. Öğretici bir amaçla okundular bu bakımdan. Görsel sanatlarda Çinli ustalar şaheserler yarattılar. Günümüze pek az ulaşabilmiş mezar kabartmaları, heykeller ve anıtlar büyük bir yeteneği ortaya koyuyorlar. Müzik eski Çinlilerin yaşamında büyük bir rol oynadı. Çeşitli çalgıların eşlik ettiği danslar büyük bir halk çoğunluğunu eğlendiriyordu. Özetle Çin uygarlığının Asya halkları için oynadığı rol eski Yunan'ın Avrupa halkları için oynadığı role benzetilebilir. Çin'in tekniği, sanatı, edebiyatı ve felsefesi Japonya'ya, Kore'ye, Vietnam'a, Mongolistan'a örnek oldu sürekli. Doğu Asya'nın diplomatik ilişkilerinde olduğu gibi bilimsel ve edebi eserlerinde de uzun yüzyıllar Çin yazısı kullanıldı durdu. 2. Yunan. Yunanistan, o zamanki adıyla Hellas, Balkanların güneyinde üç yanı denize çevrili bir yarımadadır. Doğusunda Ege Denizi, güneyinde Akdeniz, batısında İyon Denizi vardır. İlk bakışta yalnız kalmış gibi görünür. Ama Kiklatlar ve Sporatlar kısa mesafelerle Anadolu'ya bağlar onu. Kalkidikya Yarımadası ile Kuzey Ege'deki adalardan Trakya'ya ve Boğazlar yoluyla Karadeniz'e çıkılır. Güneyde ise Doğu ve Batı arasında köprü görevi gören Girit Adası'nı görüyoruz. Yunan uygarlığı işte bu coğrafi ortamda doğdu. Daha başka özellikleri de var bu ortamın. Avuç içi kadar ülkeyi dağlar yığınla küçük parçalara bölmüş. Birbirinden kopuk olan bu yerleşme alanları ancak polis tipi kent devletlerinin doğmasına elverişli olabilirdi. Üstelik bu küçük kent devletleri doğal dağ sınırlarıyla birbirlerinden ayrıldıklarından ülke çapında siyasal birliği de engelliyordu coğrafya. Nitekim ilk çağ Yunan tarihi kuşkusuz başka nedenlerin de sonucu olarak birbirinden bağımsız, giderek birbirine düşman sitelerin tarihidir aslında. Bu birliğin kurulamamasında gene coğrafyaya bağlı iktisadi nedenler de rol oynuyor. Hellas'ın orta kesimi birbirinden dağlarla kopmuş küçük bölgeler biçiminde ve tarım için yeter suyu olmayan yerleriydi. Buna bağlı olarak bitki örtüsü iklimin de etkisiyle insanların Mısır'da, Mezopotamya'da olduğu gibi kolayca tarım yapıp geçinmelerine elverişli değildi. Geçim koşulları zordu. Bu zorluklar bu küçük devletleri birbirine karşı sürekli düşmanlık duymaya götürürken insanları da deniz kıyısında yerleşmeye zorlamıştır ister istemez. Böylece ülkenin asıl yaşamına damgasını vuran deniz olmuştur. Karanın eksik bıraktığını o tamamlamıştır. Balıkçılık gibi günlük geçimin yanı sıra deniz ticareti ülkenin yaşam ve sanayi için gerekli kaynakları sağlamıştır. Bunun gibi Batı Anadolu'dan İtalya ve Sicilya'ya değin deniz yolculuğu öyle yenilmez güçlükler taşımadığından Yunanlılar Batı Anadolu'ya olduğu gibi Büyük Yunanistan adını verdikleri Sicilya ve Güney İtalya kıyılarına da yerleşebildiler. O yüzden de ilk çağda Yunan dünyası deyince hepsi giriyor içine. Kimler yarattı bu uygarlığı? Grek dediğimiz Yunanlılar ya da Helenler atalarının o toprağın yerlisi olduğunu sanırlardı. Araştırmalar doğru olmadığını gösteriyor bu sanının. Hint Avrupalı olan Helenler de iki ayrı zamanda istila ettiler ülkeyi. İlk kez İsa'dan önce 2000 yılından başlayarak Akalar geldiler ve Girit uygarlığının mirasçısı oldular. Girit uygarlığı onların kurduğu Miken uygarlığında sürecektir. Onları Dorlar izledi. 1100 yıllarında gelip bu uygarlığı yıktılar. İlk Yunan kolonileştirmesi Dorların istilasından sonra başlar. Onlardan kaçanların bir bölümü Batı Anadolu kıyılarında İyonya kentlerini kurdular. Yunan uygarlığı da işte bu kıyılarda başladı önce. Büyük Yunanistan bu kolonileştirmenin ikinci aşamasında ortaya çıkacaktır. İlk çağ Yunan tarihinin İsa'dan önce 6. yüzyıla değin süren bu dönemine Arkaik Devir deniyor. Onu gene İsa'dan önceki 5. ve 4. yüzyıllar arasındaki asıl klasik devir izler. Yunan, Akdeniz kültür çevresi içinde eski Doğu uygarlıklarından da etkilenerek dehasını bu devirde koyar ortaya. Klasik devrin İsa'dan önce 3. ve 2. yüzyıllar arasında önemli bir uzantısı olacaktır. Helenistik devir. 2. yüzyılda Roma fethe gelecektir. Yunan tarihi, Roma tarihinin bir sayfasıdır artık. Bölüm 1. Ege Dünyası. Eski Yunanlılar ülkelerinin uzak geçmişi hakkında pek bir şey bilmiyorlardı. Tukidides, Yunanistan'da ilk oturanlar olarak Pelasklar, Karyalılar ve Lelekler diye adlandırdığı yabancı halklardan söz eder. Dev gibi taşlardan yapılmış yapılar onlardan bilinirdi. Efsaneler ise Girit kralı Minos'un bir büyük deniz devletiyle Labirent adlı geniş sarayından ve Troya Savaşı'nı yapmış Miken kralı Agamemnon'dan bahsederler. 19. yüzyıldan başlayarak çok şey öğreneceğiz. 1. Arkeolojinin kazandırdıkları. 19. yüzyılın sonlarında 1870 ve 1880'e doğru eski Yunan'la ilgili pek önemli buluşlar oldu. Neler örneğin? Şileman'ın açtığı yol. Önce heveskar bir Alman arkeoloğu Heinrich Schliemann, 1874 yılında Eski Troyalılar adlı bir kitap yayınladı ve onu başka kitapları izledi. Her şeyi kendi kendine öğrenmiş bu yorulmak bilmez araştırıcı, Homeros'un Troya'sını bulduğunu, Miken de İlyada ile Odise kahramanlarının yaşadığı çağla ilgili mezarlara ve pek değerli şeylere rastladığını söylüyordu bu kitaplarda. Devrim bilginlerinin alay konusu oldu. Ancak az sonra anlaşıldı ki Schliemann buluşlarını pek iyi değerlendirememişti. Kuşkucuların başında gelen arkeolog Dorfveld, 80 yıllarının başında yardıma karar verdi ona. Daha sonraki yıllarda da ispatladı ki Schliemann kronolojik değerlendirmelerinde yanılmıştı sadece ve buluşlar bilimin o güne değin hiçbir şey bilmediği çok daha eski bir tarihe çıkıyordu aslında. Yoksa Schliemann İsa'dan önce 3 ve 2. bin yıllarında Avrupa'nın güneydoğusunda Yakın Doğu uygarlıklarıyla hemen hemen aynı düzeyde bir uygarlığın varlığını kanıtlamıştı buluşlarıyla. 20. yüzyılın başlarında İngiliz arkeoloğu Arthur Evans'ın Girit'te yaptığı kazılar bu buluşların doğruluğunu daha da güçlendirdi. Ancak ne Schliemann ne de Dorfveld söz konusu uygarlığın asıl merkezini saptayamamışlardı. Evans'a göre Girit'ti bu merkez. Girit'te bu uygarlık daha gelişmişti. Daha parlaktı ve düzeyi Mezopotamya ve Mısır'daki uygarlıkları da aşıyordu belki de. Minos'un Sarayı adlı 4 ciltlik eserinde Evans yaptığı 30 yıllık kazıların sonuçlarını sergiledi. Ondan sonraki araştırmalarla Ege uygarlığı denen Grek öncesi uygarlığın insanlık tarihindeki yeri ve rolü aydınlığa çıktı. Açıktaki sorunlar. Ancak bu verilerin her şeyi aydınlattığı da söylenemez. O denli ki bu uygarlık için herkesçe kabul edilen bir tarihleme bile yok henüz. Aralarında koşutluklar da olsa Girit için başka, Kara Yunanistan'ı için başka, Ege'deki adalar için başka tarihlemelere gidiliyor. Özetle Ege uygarlığı tartışmaların konusu olmakta devam ediyor. Nasıl başladı bu uygarlık ve hangi merkezlerde gelişti? 2. Başlangıçlar. Ege uygarlığını daha kalkolitik çağda yani İsa'dan önce 3000-2100 tarihleri arasında başlamış görüyoruz. Merkezi de Ege Denizi'nde bir çeşit köprü durumunda olan Kiklat takım adalarında bulunuyordu. Ne var ki yayıldığı alan çok daha geniştir. Onun izlerine Girit'te, Peloponez'de, Merkezi Yunanistan'da ve Küçük Asya'nın batı kıyılarında da rastlıyoruz. Teknik ve toplum. Bu uygarlık Ege Denizi'nde uzun zaman hüküm sürmüş yeni taş çağının pek ileri kültürlerinin bir uzantısıydı. Bu dönemde taştan aletler gene geçerli. Ancak yapımları en yetkin bir noktaya ulaşmıştır. Kimi nadir bir taş olan obsidiyenden yapılmıştır ve keskin tabakalar halindedir. Obsidiyen yataklarına ise ancak Kiklat adalarından biri olan Melos'ta rastlıyoruz. Orada Filakopi adlı bir büyük kasaba doğmuştu ve oturanları obsidiyenleri çıkarıyor, işliyor ve o devir için pek değerli olan bu aletleri çevreye yayıyorlardı. Taşın dışında önce bakır, sonra ilkel tunç olmak üzere madenlerden de yararlanmaya başlanmıştı. Ancak bakır ve tunç henüz o denli nadirdir ki sadece silahlar ve mücevherler yapılabilmektedir onlardan. Troya'da en eski katlarda Schliemann, Priamos'un hazinesi adı verilen altından yapma binlerce eşyadan oluşan bir hazine buldu. İlkel teknik az gelişmiş bir iktisadi ve sosyal rejimin varlığını gösteriyor. Temel uğraş balıkçılık. Küçük hayvan yetiştiriciliği, kazmayla tarım ve ilkel trampaydı. Haydutluk ve korsanlık da giriyordu işin içine. Kapkacak kaba sabaydı ve kilden elle yapılıyordu. Kuş gagalı testiler, insan yüzüne benzer tencereler, çifte bardaklar görüyoruz. Çömlek resimciliği henüz bilinmiyor, süslemede geometrik biçimlerle yetiniliyordu. Halk çok eskinin kulübelerini hatırlatan yuvarlak ya da yumurta biçiminde evlerde oturuyordu genellikle. Ancak 300 metrekareye kadar varan pek geniş konutlardı bunlar. Birçok bölümleri vardı içinde. Kuşkusuz klanlar diyebileceğimiz birçok birimleri çatısı altında topluyordu. Mezarlar da ortaklaşaydı. Ancak şuna da inanmalı ki bu devirde klan rejimi çözülme içindeydi. Melos adasındaki Filakopi düzgün yolları, sur kalıntılarıyla gerçek bir kent. Troya'nın en alt katmanlarında gönençleriyle toplumun bütününden ayrılan şeflerin oturduğu iyice tahkim edilmiş konutlar görüyoruz. En büyükleri de ikinci Troya'dakiler. Pişmiş tuğladan bir korkuluk duvarının üstünde yükselen dev duvarlarıyla korkunç bir kale bu. Duvarlara iyice tahkim edilmiş bir kapı açılmış. Savunucuların saldıranları püskürtmede kullandıkları gizli bir kapısı da var. Kalenin ortasında taş döşeli avlusuyla şefin konforlu evi yükseliyor. Bu evde bir büyük holden geçilip ortasında yuvarlak bir ocağın bulunduğu geniş bir salona giriliyor. Yanında daha küçük, kuşkusuz kadınlara ayrılmış bir bölüm daha var. Böyle bir yerde oturan şef, Lalette Tay'ın saygın bir kişi olamazdı. Belki çevresindekileri sömüren bir insandı ve sömürdüklerinin kendi elleriyle yaptıkları ama içine girmeye de güçleri yetmeyen bir yerde oturuyordu. Nereden geliyorlar? Ege'nin kıyı ve adalarında oturan bu halkların hangi ırktan olduklarını açıkça söyleyebilmekten uzak bulunuyoruz bugün. Grekler daha önce de belirttiğimiz gibi kendilerinden önce bütün Ege'de oturmuş Pelasklar, Karyalılar, Lelekler gibi ön Asya kökenli halklardan bahsederlerdi. Kalkolitik devirdeki Ege halklarının Küçük Asya'dan gelmiş olmasını arkeolojik veriler ve Yunanistan'daki dağ, ırmak ve çoğu yerlere verilmiş olan adlar doğrular gibi. Bununla beraber bugün de çözüme bağlanmış değil konu. 3. Girit Uygarlığı. Ege uygarlığının ikinci aşamasını Avrupa'nın güneydoğusundaki Tunç Çağı'nın gelişmesini simgeler. Aynı gelişme aynı yüzyıllarda Mısır'da ve Mezopotamya'da da olmuştur. İsa'dan önce 2100 yılından 1400 yıllarına kadar süren bu dönemde Ege uygarlığının merkezi bir adadır. Girit Adası. Girit o dönemde uygarlığının doruk noktasındadır ve ilk çağın uygar toplumları arasında da bir köprü durumundadır. Nereden ileri gelmektedir bu? Girit uygarlığının kaynakları. Başta coğrafi konumundan ama bir ikinci neden daha var. Girit, Tunç Çağı'nı yaşayan bütün Doğu uygarlıkları için kalay ticaretinde bir aracı durumundaydı. Tunç üretiminde gerekli olan bu maddenin büyük bir bölümü batıdan İspanya Yarımadası'ndan geliyordu ve ticareti denetim altında bulunduran Girit, yakın Doğu'nun temel sanayinin anahtarını elinde tutuyordu. Bundan büyük bir pay aldığı gibi kendisi de Kıbrıs'tan getirdiği bakırla tunç üretiyordu. Böylece Girit, Tunç Çağı'nda yalnız bir aracı rolünde değil, üretici rolündeydi de. Bu sayededir ki tekniği ve ekonomisi olağanüstü bir düzeye ulaştı. Başta maden sanayi gelişti. Tunçtan çifte ağzı harikulade baltalar, hançerler ve kılıçlar üretiliyor, üzerlerine altından hünerli işlemeler yapılıyordu. Altın ve gümüşten bardaklar anlatılmaz güzellikte kabartmalarla süsleniyordu. Madeni tel yapmanın yolu da bulunmuştu ve bunun sonucunda sarmal eğri, Giritli süslemecilerin gözde motifi oldu. Bir başka önemli sanayi seramikti. Seramikte yaygın biçimde çömlekçi tornası ve yetkin bir fırından yararlanılıyordu. Biçimlerindeki zarafet ve süslemelerindeki özgünlük ve canlılıklarıyla Girit vazolarının bütün bir yakın doğuda benzeri yoktu. Mısır'a, Suriye'ye ve doğuda daha da uzaklara gönderiliyordu onlardan. Resimlerdeki kadın giysilerinin karmaşıklığına bakılırsa dokumacılıkta da pek ilerlemiş olmalılar. Mühür kazmacılığı da kayda değer. Mücevhercilik de çok gelişmişti. İçine buğday, şarap, zeytinyağı doldurulan büyük küpler tarımında geliştiğini belgeliyor. Tersane ve doklarıyla liman yıkıntıları, çeşitli gemi resimleri, gelişmiş ve faal bir deniz taşımacılığının tanıkları. Para yerine bakır parçalar kullanılıyor ve Girit pek uzak ülkelere değin ticaret yapabiliyordu. İktisadi işlemler ve ticari değiş tokuş kilden tabletler üzerine pek gelişmiş bir yazıyla kaleme alınıyordu. Başta hiyeroglifti bu, sonra çizgisele dönüştü. Ne yazık ki bugün de okuyabilmiş değiliz bu yazıyı. Sosyal ve siyasal rejim. Sosyal rejim bu dönemde üretici güçlerdeki yoğun gelişmenin sonucu olarak baştan aşağıya değişti. Nasıl? Yapılarda ve mezarlarda klan döneminin ortaklaşacılığından eser kalmadı. Her ailenin dikdörtgen biçimindeki pek küçük bir evi vardı artık. Tek kişiye ya da bir aileye de ait olsa mezarlar bireysel bir nitelik almıştır. Klan rejimindeki çözülmeyi ve toplumun sınıflara ayrıldığını gösteriyor bütün bunlar. Servetlerde eşitsizliği gösteren yığınla işaret var. Örneğin evler birbirinden farklı büyüklükte. Kentlerin merkezinde soyluların oturduğu asma katı da olan tek katlı güzel evler görüyoruz. Sonra orta halli evlerin sıralandığı yollar geliyor. Kenar semtler ise pek kötü konutlarla dolu. Yoksulların sömürülmesi daha şimdiden pek belirgin ve kuşkusuz Mısır'da ve Babil'de olduğu gibi borçlanma yüzünden oluyordu bu. Resimlerde yabancı hizmetkarlar görüyoruz. Köle olsa gerek bunlar. İleride yazılarını okuduğumuzda bu köleler üstüne bilgi edineceğiz. Girit'te 2. bin yılda sosyal sınıfların doğuşu merkezi bir devlet yapısına geçişi başlatıyor. Birçok küçük krallıklar giderek bir büyük imparatorlukta birleşiyor ve merkezi de adanın kuzey kıyısındaki Knossos kenti oluyor bu imparatorluğun. Girit İmparatorluğu'nun Ege Denizi'ndeki adalarda olduğu gibi Balkan Yarımadası'nın güneyinde de önemli toprakları vardı ayrıca. Oraları vergiye bağlamış yöneticilerce idare edilirdi bu topraklar. Girit Devleti'nin başında krallar vardı. Soyluların iktidara geçirdiği rahiplerdi bunlar. En güçlülerinden birinin Minos'un adını Yunan efsanelerinden öğreniyoruz. Bu bir özel ad değil. Girit hükümdarlarının ünvanıydı belki de. O kralların oturduğu Knossos'taki dev saray günümüzde bütünüyle ortaya çıkarılmış durumda. Aşağı yukarı 2 hektarlık bir yer tutan 2 katlı muazzam bir yapı bu. Geniş bir avlunun çevresinde sıralanmış şatafatlı salonlar, odaları ve müştemilatı ile yüzlerce bölümden oluşuyor. Görkemli bölümlerinden yalnız ikisi korunabilmiş durumda. Taç salonu ile havuzlu salon, ötekiler çöken katlarla beraber yitip gitmiş. Ancak zeminde bürolar ve hazine odalarıyla içinde 18 iri küp bulunan şaraplığı, saray atölyeleri ve hapishane eski durumunu koruyabilmiş. 500 kişilik bir de tiyatrosu var. Su olukları, kanalizasyon ve başka özellikleriyle işitilmemiş bir konfor içinde saray. Galerilerindeki freskolar, şatafatlı toplantıları ve sarayda yapılan oyunlardan, özellikle boğa dövüşünden sahneleri dile getiriyor. Yunan efsanelerinin labirent diye adlandırdığı bu sarayda hemen her şey o efsaneleri haklı çıkarır durumda. Girit İmparatorluğu'nda Mısır'dakine benzer gelişmiş bir bürokrasi sistemi vardı. 5. kaset, 2. yüzün sonu. Lütfen 6. kasete geçiniz.